Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Taha suresine başlayacağız bugün inşallah. Taha suresi Mekke'de nazil olan bir sure. Hatta Hazreti Ömer Efendimizin Müslümanlığına vesile olan bir sure. 135 ayetten oluşuyor. İsmini birinci ayetteki bu Taha ifadesinden alıyor. Bu biliyorsunuz daha önceki sure başlarındaki böyle harflerle ilgili izahlardan anlıyorsunuz. Hurufu mukatta diyoruz biz bunlara. Kesik kesik harfler anlamına geliyor. Mustakil harfler demek, harflerden oluşan bir bileşim. Taha diye başladığı için sure bu ismi alıyor. Bazı kaynaklarımızda Musa Aleyhisselam'dan çokça bahsedildiği için bu surede Musa suresi, Sureti Musa ya da Suretül Kelim, Kelim de Musa Aleyhisselam'ın bir vasfı. Böyle isimlendirilmiş bazı eserlerimizde. Musaf tertibine göre, yani sıralamaya göre bu sure, Taha suresi 20. sure. Nüzul sırasına göre ise tespitlere göre 45. sure olarak belirtilmiş. Surenin konusu her şeyden önce başlangıç itibariyle Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber'e indiriliş gayesini belirterek başlar. Adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir tesliye, teselli yani bir takviye maksadıyla böyle bir başlangıç yapılır. Hazreti Musa kıssasına genişçe yer verilir bu surede. Ara ara kıyametin dehşetli sahnelerine de vurgu yapılır. Sonunda ise kısaca Hazreti Adem ile İblis kıssasına temas edilerek sure genel tavsiyelerle son bulur. Surenin faziletine dair Darimi, Sünen-i Darimi'de şöyle bir hadis nakledilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, Taha ve Yasin surelerini işiten melekler şöyle derler. Bunların kendilerine gönderileceği ümmete ne mutlu. Bunları taşıyan gönüllere ne mutlu. Bunları okuyan dillere ne mutlu. Evet, sure kısa ayetlerle son derece vurgulu bir akış içerisinde okunur gider. Çok böyle güzel hafızlarımızdan, karilerimizden dinlediğiniz zaman yüreklerinize hem sekinet, sükunet indirir hem de adeta sizleri derilerinizi ürpertecek şekilde Kur'an'ın azametiyle buluşturur. Bu girişten sonra şimdi inşallah sureye başlayalım. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah adıyla. Taha, ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka, illa tezkireten limen yakşa, tenzilen mimmen halagal arda ves semavatil ula. Evet, Taha, Taha, hurufu mukatta demiştik. Bunların manasını en iyi Allah bilir. Müfessirlerimiz konuyla ilgili birçok izahlarda bulunmuşlar. 50'yi aşkın görüş ifade etmişler. Bu efendim sure başlarında bulunan bu kısa harflerle ilgili. Fakat ez cümle bunlar efendim o surenin ismidir diyenler olmuş. Allah'ın isimlerinden bir isimdir diyenler olmuş. Bu Taha suresiyle ilgili Peygamberimizin bir ismi de Taha'dır. Ona hitap ederek başlıyor diyen alimlerimiz olmuş. Bazıları Arapçada bunun ey kişi, ey şahıs, ey adam anlamında bir hitap tarzı olduğuna dikkat çekilmiş ve bunun gibi daha başka manalara da yer verilmiş. Fakat biz bu manaların hangisinin doğru olduğunu en iyi Allah bilir diyoruz ve son dönemdeki müfessirlerimizin birçoğunun ifade ettiği gibi Kur'an-ı Azimüşşan'ın azametine, yüceliğine, mucizeliğine dikkat çeken harfler olduğu üzerinde durmuş oluyoruz. Bu da son derece efendim makul geliyor. Zira bu huruf-u mukatta'dan sonra hemen Kur'an-ı Kerim'le ilgili mutlaka bir konu devreye girmiş oluyor. Sanki şöyle denmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim sizin bildiğiniz bu harflerden müteşekkil bir kitap. Haydi eğer gücünüz, kudretiniz varsa siz de aynı harfleri kullanarak Kur'an gibi bir kitap getirin. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an'dır. Ve ebedi bir mucizedir. Ve meydan okuyan bir mucizedir. Bu da meydan okuyuşun bir işaretidir denilmiştir. Evet, hemen ikinci ayette şöyle buyuruluyor. مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى Ey Peygamber! Biz bu Kur'an'ı sana güçlük çekip zorluklara düşesin diye, bedbaht olasın diye indirmedik. İlla تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى Onu ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun, bir hatırlatma olsun diye indirdik. Tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula. O Kur'an yeri ve yüce gökleri, o ulvi gökleri yaratan tarafından parça parça indirilmiş bir kitaptır. Evet, Cenab-ı Hak daha başlangıçta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir teselli, bir iltifatla başlıyor. Ve bu Kur'an'ı biz sen meşakkat çekesin diye indirmedik buyuruyor. Yani gerek senin peygamber olarak göndermiş olmamız, gerekse sana böyle azametli yüce bir kitap indirmiş olmamızın gayesi senin zorluklara düşmen değil, seni zora sokmak değil, kaldıramayacağın yükün altına atmak değil. Bu anlamda indirilen ayetler sana hiçbir zaman meşakkate sebebiyet vermiş olmasın. Meşakkat şöyle oluyor, iki tür oluyor. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri okuyunca bir tepkiyle karşılaşıyor müşrikler tarafından, putperestler tarafından. Bu tepkilerin dozu bazen çok yükseliyor. Ağır sözler, hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselama eziyetler, bir şekilde ona sataşmalar ve benzeri, hatta öldürmeye teşebbüsler şeklinde cereyan ediyor. Elbette böylesi hususlar, böylesi kötü efendim kavmi tarafından böyle bir şeye muhatap olmak ağır gelir. Fakat bizim efendim Kur'an'ın diğer ayetlerinden anladığımız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha çok zoruna giden, onlar niye mümin olmuyorlar diye kendi kendine adeta yiyip bitirmesi, gamlanması, kederlenmesi. Aşırı merhamet ve şefkatinden dolayı, aşırı demeyelim ama yüksek düzeyde diyelim. Yüksek düzeyde, yüksek seviyede bir şefkat ve merhamete sahip olması sebebiyle iman etmeyenlerin başına gelecek azapları düşündükçe, gazab-ı ilahiyi düşündükçe onlar adına Resulullah tasalanıyordu. O da onu yoruyordu elbette. İşte bu yorma iki şekilde. Bir, maddi karşı çıkmalarından dolayı. İki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merhameti sebebiyle onlara aşırı acıma duygusundan dolayı bir zorluk oluşuyordu. Yüce Rabbimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı zaman zaman teselli etti. Birinci tarz gelen sadmelere karşı sabırlı olmasını, mutlaka Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu, onun muzaffer olacağını bildirerek, kendisinden önceki peygamberler nasıl sabrettiyse aynı yolu izlemesini tavsiye etti Yüce Rabbimiz. İkinci ağır gelen, yani o şefkati ve merhameti sebebiyle o aşırı acıma duygusu na ise Yüce Rabbimiz, ey Habibim, Allah dileseydi elbette onların hepsini hidayete erdirirdi. Sana düşen ancak tebliğdir diyerek Hazreti Peygamber'e sen vazifeni tam yapıyorsun. Onun için dert etme bu kadar. Sen sana düşeni yaptıktan sonra gerisini onlar bilir diyerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i teselli etmiş oluyor Cenab-ı Hak bu ayetle. Ve bu Kur'an diyor ancak Allah'tan korkan, haşyet duyan, Allah'tan ve ahiretten, hesaptan, kitaptan korkan kimseler için bir hatırlatmadır, öğüttür, öğüt alma vesilesidir. Tezkiraten limen yakşa, burada müfessirlerimiz, ey Peygamber, senin vazifen bu Kur'an'ı ancak böyle Allah'tan korkan kimselere karşı bir uyarı olarak, bir inzar olarak bildirmen, duyurman ve müminleri de bu Kur'an'la müjdelemen içindir. Bir takım hatırlatmalarda bulunman için biz bu Kur'an'ı sana indiriyoruz, buyurulmuş oluyor. Neden hatırlatma ifadesi kullanıldığına dair bazı tefsirlerimizde şöyle güzel bir mana var. Diyorlar ki, hatırlatma demek bir insanın aslında bilip de unuttuğu ya da gafletle hatırına getirmediği bir şeyi hatırına getirmek anlamında bir eylemdir. Dolayısıyla burada aslında Kur'an-ı Azimüşşan'ın bütün hakikatleri, hemen hemen bütün hakikatleri, hele hele imana dair hakikatleri zaten her insanın fıtratında var olan hakikatlerdir. Vicdanlar serbest bırakılırsa, kalpler sıhhatli bir şekilde düşünceye açık olursa, inatla ya da efendim şartlanmışlıkla bütün kapılar kapatılmaz ise insan bu hakikatleri çok çabuk hatırlayacak ve gerçeği kabulü kolaylaşacak. İşte bunun için hatırlatma deniliyor. Yani o fıtratın sesiyle Rabbimizin gönderdiği bu ilahi kelamın buluşması ve bu buluşma neticesinde kişide uyanmanın meydana gelmesi. Kendine gelmesi insanın, akletmesi, idrak etmesi, anlaması demek. Bunun için tezkiraten buyuruluyor. Bir hatırlatma. Ama burada limen yahşa buyuruluyor. Herkes hatırlıyor mu? Hayır. Demek ki herkes hatırlamıyor. Veya şöyle söyleyelim. Ancak bu Kur'an'ın hatırlatmasından istifade eden kimseler, Allah'tan korkan kimseler, Allah'a iman eden kimseler, Allah'a iman etmeyen, Allah'ın varlığını kabul etmeyen, bir şekilde inkarla kapanmış kimselere istediğiniz kadar Kur'an okuyun, onlara bir fayda sağlamıyor. Evet, Kur'an bütün insanlık için bir uyarı, bir öğüt ama burada sadece limen yakşa buyurulduğuna göre korkanlar, Allah korkusu yüreğinde taşıyanlara bir öğüttür buyurulduğuna göre esas bu öğütten istifade edenlerin bu haşyet duyanlar olacağına işaret ediliyor. Peki kimler haşyet duyabilir? İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Ayette böyle buyuruluyor. Allah'tan gerçek anlamda ancak alim kullar korkar, haşyet duyar. Allah'ı bilen, Allah'ın azametini, yüceliğini fark eden kullar. Öyleyse şöyle diyebiliriz. Kimin haşyeti daha fazlaysa, haşyetullah'tan nasibi ne kadarsa, Kur'an'ın öğütlerinden, mesajlarından en çok o kimse istifade eder. Madem ki haşyeti doğuran, haşyeti ortaya çıkaran gerçek bir ilimdir, o zaman insanlar ilimleri kadar haşyet duyarlar, haşyetleri kadar Kur'an'dan istifade ve feyz alırlar. İstifade eder ve feyz alırlar. Limen yakşa. Ve Kur'an'ın yüceliğine dikkat çekmek için de Cenab-ı Hak bu sıradan birilerinden gelen bir söz değil. Bu tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula. Bu hem yeri yaratan hem gökleri hem de yüce gökleri, o ulvi gökleri yaratandan indirilen bir Kur'an'dır bu. Nasıl gökleri yaratmak kolay bir şey midir? Hayır. O kudreti insanın takdir etmesi kolay mı? Zor. O azamet karşısında insan ancak secdeye kapanır. O yüce kudret karşısında insanın ancak hayranlığı artar. Sübhanallah der. Allah'ım seni tenzih ederim der. İşte böylesi bir Rab'den indirilen bir kelamdır bu. Sıradan bir beşerin kelamı değil, bir meleğin kelamı da değil. Evet, melek taşımış olabilir. Melek vasıtasıyla taşınan bir kelamdır. Peygamber vasıtasıyla okunan bir kelamdır. Ama hakikat itibariyle alemlerin Rabbi tarafından indirilen, hem de peyderpey indirilen bir kelamdır. Zaten tek celsede inseydi, yani topluca iniverseydi, belki onu kaldırmak çok zor olacaktı. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen vahiy geldiği zaman, özellikle azap ayetleri geldiği zaman, kış gününde bile, soğuk bir günde bile buram buram terlediğini, bindiği devenin çöktüğünü anlatır sahabiler. Onu gören, ona şahit olan ashab-ı kiram efendilerimiz bu manzarayı haber verirler. Bir tek ayetin inmesinden bu kadar efendim Hazreti Peygamber gibi Allah'ın güçlü kıldığı bir beşer zorlanırsa, Kur'an-ı Azimüşşan bir bütün halinde onun gönlüne indiğinde elbette onun sabrı da takati de zorlanacaktır. Bir bu. Bir de tenzil ifadesi peyderpey indirdik anlamına geldiği için Allah'ın rahmetini gösteriyor bu. Rahmetini gösteriyor çünkü topluca inip topluca herkesten ona iman edip onunla amel etmesi istenebilirdi. Ama yavaş yavaş sindire sindire insanların yüreklerine indire indire onlar inandıkça her bir amel kendilerine kolay gelmeye başladı ki bu da Rabbimizin hususi büyük bir rahmeti olmuştur. Devam ediyor ayet-i kerime. Er-Rahmanu alel arşi istevâ. Rahman arşa istiva etmiştir. İstiva etmek, Rahman'ın arşa istiva etmesi. Arş esasen lügat anlamı itibariyle böyle üst düzey yöneticilerin, kralların oturduğu tahta denir. Taht dediğimiz o sedire denir. Ancak burada ehli sünnet alimlerimiz iki şekilde yaklaşmışlar bu konuya. Allah cisim olmaktan münezzehtir. Bir başka varlığa benzemekten münezzehtir, uzaktır. Böyle bir şeyi Allah'a yaklaştıramayız. Onun için bazıları demişler ki selef alimlerimiz, evet Allah arşa istiva etmiştir ama bunun nasıl olduğunu ancak kendisi bilir. Kendisine uygun bir tarzda istiva neyse odur. Biz bunun keyfiyetini yani nasıllığını bilemeyiz. Sadece Er-Rahmanu alel arşi istiva deriz. Rahman arşa istiva etmiştir der, bırakırız. Ama daha sonra gelen halef alimleri ise bunu yorumlarlar. Derler ki bu hükümranlık anlamındadır. Allah arşa hükmetti. Arş bütün mahlukatı içine alan bir hükümranlık alanı. İşte Cenab-ı Hak oraya hükmetti. Alemleri yaratan o olduğu gibi alemler üzerinde hüküm veren de odur. Mesela birisi tahta çıktı dediğimiz zaman Türkçemizde de aslında memleketin idaresini eline aldı demektir. Tahtı ele geçirdi demek sadece oturduğu minderi ele geçirdi anlamına gelmez. Memleket üzerinde artık yetki sahibi oldu. Yetkileri eline geçirdi anlamınadır. İşte burada da Cenab-ı Hak Rahman arşa istiva etti derken bu istiva burada daha çok hükümran olma, her şeyi kuşatma, emri altına alma, tasarruf edebilme, her şeye tasarruf edebilme anlamındaki üst yetkidir. O yetki hali burada anlatılmış oluyor. Er-Rahman alel arşi istiva. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve ma beynehuma ve ma tahtet thera. Göklerde ne var, yerde ne varsa, ikisi arasında neler varsa, hatta şu nemli toprağın altında neler varsa onu, hepsi Allah'ındır. Hepsi ona aittir. Yaratma cihetiyle her şeyi o yaratmıştır. Sahip olma yönüyle her şeyin sahibi odur. Üzerlerinde tasarrufta bulunma noktasında yegane mutasarrıf, yegane yönetici odur. Yaratma da ona aittir. Yarattıklarında emir sahibi olma da, emretme de ona aittir. Bu ayette Cenab-ı Hakk'ın yücelliğine, azametine, her şeyin sahibi oluşuna dikkat çekilmiş oluyor. Evet, yerde ve yerin altında ne varsa, canlı türünden, cansız türünden, bildiğimiz bilmediğimiz neler varsa, göklerde canlı olsun, cansız gibi olan varlıklar olsun, neler varsa hepsinin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Ve in tejhar bil kavli fe innehu ya'lemu's sirra ve ahfa. Ey peygamber, sen sözü açıktan söylesen de, gizli söylemiş olsan da, o açığı da, en gizliyi de bilir. Gizlinin gizlisini de bilir. Sen sözü açıktan söylesen de, gizlice söylesen de, fe innehu ya'lemu sirra, o sırrı da bilir. Yani açığı da bilir. Gizlice söylediğini de bilir. Birilerine sır vermiş olabilirsin. Gizlice. Ve ahfa, gizlinin gizlisini de bilir. Peki, gizlinin gizlisi ne? Sır ne? Gizlinin gizlisi ne? Sır, gecenin karanlığında veya iki kişi kendi arasında bir şeyi paylaşabilir. Gizlice ama. Bunu kimse duymasın diyebilir. Bu olabilir. Veya kendi kendine konuşur insan bazen. Kimse yoktur yanında zahiren. Allah o insanların içinde değil de kendi içinde konuştuklarını da bilir. Kastettiğin manaları da bilir. Niyetli konuşmalarını da bilir. Efendim, daha içinden geçirdiğin havatırı, vesveseleri, şöyle söyleyeyim diye tasarımlarını, hayallerini de bilir. Hatta henüz daha hayale gelmemiş, içinde vesvese olarak ortaya çıkmamış, ileride çıkacak şuur altındaki senin her şeyini bilir Allah. Şuur üstünü de bilir, şuur altını da bilir demek. Nitekim Muhammed Esed tefsirinde ya da mealinde der ki, o sadece insanın dile getirilmeyen bilinçli düşüncelerini değil, bilinç altında olup bitenleri de bilmektedir şeklinde açıklar. Evet, bizim bile daha farkına varmadığımız, şuur noktasına çıkmayan bir takım düşüncelerimiz, bir takım dürtülerimiz olabilir. Allah onları da bilir. Söylediklerimiz de bilir, söylemediklerimiz de bilir. Allahü la ilahe illa hu lehul esmaul husna. O öyle Allah'tır ki ondan başka mabudu bir hak, yani ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Kulluk edilebilecek yegane ilah Allah'tır. En güzel isimler de ona aittir. Esmaul husna diye bildiğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 99 diye ifade buyurduğu o güzel isimler. Evet, fakat Allah'ın esması sadece o 99 isimden ibaret olmadığı da alimlerimiz tarafından ifade edilmiştir. Kur'an-ı Azimüşşan'da bile 99'dan fazla Cenab-ı Hakk'ı vasfeden isimler vardır, sıfatlar vardır. Ve Efendimiz de bir duasında, ya Rabbi, indirdiği kitaplarında indirdiğin isimler hürmetine, yarattıklarından herhangi birine öğrettiğin ismin hürmetine, kendi katında sakladığın ismin hürmetine diyerek, Allah'ın isimlerini vesile ederek Allah'tan dua, Allah'a dua ediyor ve ihtiyaçlarını istiyor. Buradan anlıyoruz ki, demek ki kitaplarda indirilen isimler var. Allah'ın mahlukatından herhangi birilerine öğrettiği ismi var. Ve kimseye öğretmeyip kendi katında sakladığı ismin sıfatları var. Öyleyse en güzel isimler ona aittir. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Zira ondan daha güzeli, ondan daha kemalli olanı, olgun olanı olmadığı için her şeyin en güzeli ona aittir. Bundan sonra şimdi Musa Aleyhisselam'ın kıssasına geliyor efendim ayet. Buyuruluyor ki, hel ve hel etake hadis Musa. Resulüm, Musa'nın haberi sana geldi mi, kıssası? Geldi anlamın, evet geldi ya, sen de biliyorsun diyor. Aslında böyle bir giriş yapıyor. Burada yine Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı bir takım hadiselere dikkat çekilecek. Burada Musa Aleyhisselam dile getiriliyor ki, o da kavminden çok çekti. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ta başta biz bu Kur'an'ı sana meşakkat çekesin diye indirmedik buyurulmuştu. Musa Aleyhisselam'a da Tevrat verilmişti ama kavminin kabulü çok kolay olmamıştı. Çok zorluk çıkarmışlardı. Sanki ikisi arasında bir ilişki kurularak burada Hazreti Peygamber'i teselli maksatlı Hazreti Musa kıssasına dikkat çekilmiş oluyor. Ve devam ediliyor. اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَأَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًا. Hani o bir ateş görmüştü de, görmüştü ve ailesine şöyle demişti. Siz biraz bekleyin burada. Şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm. Veya ateşin başında bir bize yol gösterecek bir kılavuz bulurum. Böyle demişti. Rivayete göre Musa aleyhisselam Şuayb aleyhisselamın yanında efendim 8 veya 10 yıl çalıştıktan sonra hem onun kızıyla nikahlanmış hem de onun yanında bir 8 yıl veya 10 yıl kadar bulunmuştu. Oradan sonra ailesini aldı Medyen'den, Şuayb aleyhisselamın yaşadığı bölge olan Medyen'den Mısır'a doğru yola çıkmıştı. Tabii yol uzun. Gece vakti karanlık, bir de muhtemelen kış vakti soğuk. Hatta bazı tefsirlerdeki rivayetlere göre hanımı da doğum yapmış veya yeni doğmuş. Çocuk ortada, hanım üşüyor, herkes perişan bir şekilde. Yolu da kaybetmişler. Böyle bir zifiri karanlık. İşte bu esnada Tur Dağı'nın sağ tarafından bir ateş görüyor. Bir nur, bir ışık görüyor. Ve demek ki onun gördüğünü muhtereme eşi görmüyor. Diyor ki ben böyle bir ileride bir ateş görüyorum. Ateş fark ettim. Siz burada biraz bekleyin. Ben gidip oradan size bir ateş getireyim. Hem ısınmış olursunuz hem yolumuzu aydınlatmış oluruz. Belki orada yol bilen birisini bulurum. Ondan da yol sorarım. O da bize büyük fayda sağlar. Yolumuzu doğrultmuş oluruz diyerek ailesine bu sözü söylüyor ve ateşe doğru efendim yöneliyor. Evet. Burada tabii yine tefsirlerimizde beyan edildiğine göre orada var olan şey bir ateş değil, bir ilahi tecelli nuru, bir nur ama ateş gibi görünüyor. Demek ki bir büyük ışık veriyor o nur tecellisi. Hatta Tevrat'ta orada bir meleğin böyle bir nur şeklinde tecelli ettiği şeklinde anlatılıyor mesele. Ama burada bir ateş gördüğüne dikkat çekiliyor. Ve Musa aleyhisselam ailesini orada bırakıp ateşe doğru yolculuğa başlıyor. فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى. Ateşin yanına varınca kendisine ey Musa diye hitap edildi, nida edildi. Hatta diğer ayetlerden de yola çıkarak şunu da ifade edelim. Oraya yaklaşınca o ateşin bir ağacın yanından çıktığını görüyor ve o ateşten o ağaçtan kendisine bir ses geliyor. Bu Tur Dağı'nın Musa'ya göre sağ tarafında olan bir ağaç. Oradan hitap geliyor. Ey Musa diye hitap ediliyor. İnni ene rabbuke fahla aleyk inneke bil vadil mukaddes tuva. Şüphesiz ben senin Rabbinim. Gelen ses böyle diyor şimdi. Şüphesiz ben senin Rabbinim. Haydi ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes Tuva vadisinde bulunuyorsun. Böyle söyleniyor. Burada ayakkabılarını çıkar deniyor. Çünkü sen bir huzurdasın şu an. Mukaddes Tuva vadisindesin. Niye mukaddes? Cenab-ı Hak orada tecelli ediyor Musa aleyhisselama. Orada konuşuyor. Ve ayakkabı çıkarmak, mesela bizim toplumlarda bir yere girerken ayakkabı çıkarmak, o hem girilen yere hem de huzuruna girilen şahsa karşı bir saygı ifadesi, bir tazim ifadesi. Adeta Cenab-ı Hak onu efendim bir şekilde hazırlamış oluyor münacatına, konuşmasına hazırlamış oluyor. Nitekim biliyorsunuz umreye ya da hacca gittiğimiz zaman ihram giyince de insan birçok şeyini, elbiselerini çıkarıyor. İşte bir sıradan bir örtüye bürünüyor, beyazlara bürünüyor. Ayakkabı da giymiyor erkekler. İşte terlik giyiyorlar. Özellikle Kabe'nin etrafında tavaf ederken de insanlar ayakkabılarıyla değil, daha çok ayakkabılarını çıkararak tavaf ederler. Mescitlerde de bizim öyledir. Mescitlere de insanlar ayakkabılarıyla girmezler. Ayakkabılarını çıkararak girerler. Bu bir saygı ifadesidir. Tabii bazı alimlerimiz buradan çok daha farklı manalar çıkarırlar. Özellikle Sufi mezhep müfessirlerimiz derler ki mesela iki ayakkabıdan murat, dünya ve ahireti temsil ediyor bunlar. Sen gönlünden dünyayı ve ukbayı çıkar. Şu an Rabbinle baş başasın. Allah'tan gayri her şeyden soyun. Adeta sıyrıl. Allah'ın marifetinde ve müşahedesinde fani olmaya bak der. Mesela İmam-ı Kuşeyri Letaif-ül İşarat'ta. Değişik bu anlamda ayakkabının çıkarılmasına yönelik efendim şeyler vardır. Görüşler vardır. Fakat burada belki söylenmesi lazım gelen bunun bir ilahi huzura giriş, ilahi huzurda hakla konuşma olacağı için oraya bir saygı maksatlı Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu bir emir. Fahlâ ne'aleyk. Ayakkabılarını çıkar. İki ayakkabını çıkar. İnneke bil vâdil mukaddesi tuva. Çünkü sen mukaddes Tuva vadisindesin. Bazı alimler burada inneke tuva bil vâdil mukaddesi diye anlıyorlar meseleyi. Tuva aç bir insan anlamına da geliyor. Sen böyle bir mukaddes vadide aç bir insansın şimdi. Ayakkabılarını da çıkar, beni dinle gibi anlaşılıyor. Ama çok fazla müfessirde değil bu. Bazılarında bu şekilde daha çok da vadinin bir ismi olarak Tuva ifadesi kullanılıyor. Ve Cenab-ı Hak hitabına efendim devam ediyor. Ona geçmeden bazı müfessirlerimizin o ayakkabıların çıkarılmasıyla ilgili şu görüşüne de dikkat çekelim. Burası mukaddes bir vadi. Sen de doğrudan bu mukaddes vadiyle temasta bulunmuş ol. Senin ayakların da, vücudun da, bedenin de bereketlenmiş olsun anlamında bir efendim ilahi hitaptır demişlerdir. Bir de tabii ayakkabıyı iyi çıkarmak tevazuya da işarettir. Efendim insan böyle yalın ayak yürümesi biraz ondaki her türlü kibri de her türlü benliği de siler bir şekilde. Devam ediyor Yüce Rabbimiz Musa Aleyhisselam'la konuşmaya. 13. ayet. Ve enehtartuke festemi'a lima yuha. Ey Musa ben seni seçtim diyor Cenab-ı Hak. Bir başka ayette de innestafeytuke buyurmuştu. Ben seni insanlar içinden seçtim. Elçiliğime ve efendim seni konuşmama seçtim diye. Burada da ve enehtartuke seni seçtim. Yani seni peygamber olarak, elçi olarak seçtim. İnsanlar arasından kendime ayırdım. Ve sen işte festemi'a lima yuha artık sana vahyolunanı sen işit. Kulak ver. Vahyolunacakları dinle. Efendim ilahi vahiy İlahi vahiy işte peygambere geliyor. Peygamberin o an tam bir teslimiyetle o vahye kulak vermesi isteniyor. Dinlemesi isteniyor. Ve enehtartuke festemi'a lima yuha. Seni seçtim. Sen de sana vahyolunana kulak ver. Onu dinle. İnneni enallahu la ilahe illa ene fe'abudni وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي Şüphesiz ben Allah'ım diyor Cenab-ı Hak. اِنَّنِي اَنَ اللّٰهُ Şüphesiz ben Allah'ım. لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَ Benden başka ilah yoktur. Benden başka gerçek mabut kendisine kulluk yapılacak hakiki ilah yoktur. Öyleyse fa'budni, bana kulluk et. Zahiren ve batinen bana kulluk et. Kulluğun yalnız bana olsun. Benden başkasına boyun eğme demek. Kulluk namına, ibadet namına ne varsa hepsini bana yap. Benim için yap. Ve akimus salate li zikri, ve beni hatırlamak için namaz kıl. Beni hatırlamak için namaz kıl. Bu ifade birkaç şekilde tercüme ediliyor. Beni hatırladığın anda namaz kıl. Ya da işte beni hatırlamak için namaz kıl. Beni hatırladığın anda namazda ol. Ya da namazında beni hatırla. Bu manaların hepsi bu ifadenin içinden çıkabiliyor. Evet, Cenab-ı Hak fa'budni dedikten sonra, bana kulluğunu bana tahsis et dedikten sonra namazı ayrıca zikretmesi namazın şerefini gösterir, faziletini gösterir. Evet, namaz en büyük zikirdir. En büyük zikirdir. Ve Rabbi en güzel şekilde anmak, hatırlamak için meşru kılınmıştır. Buradan bunu anlıyoruz. Akimis salate li zikri. Namazın namaz olması elbette namazda Rab'le buluşmak, Rabbi hatırlamakla mümkün. Böylesi bir namazın birçok faydası var. Dünyada faydası var, ahirette faydası var. Dünyadaki faydası öncelikle insanı fuhşiyattan ve kötülüklerden alıkoyması ki Rabbimiz buna dikkat çeker, işaret eder. Daha başka sayısız faydaları da vardır elbette namazın. Dünyaya yönelik, ukbaya yönelik, ahirete yönelik ise sayısız ecirlere, mükafatlara vesile olacak bir ibadettir. İlahi kurbiyet dediğimiz Allah'a yakın kullardan olmayı sağlayan en önemli ibadetlerin başında gelir. Secdeler insanı Hakk'a yaklaştırır. Ve nice nice güzel hallerin kulda doğmasına vesile olur namaz. İşte Rabbimiz اَقِمِسْ صَلَاةَ لِذِكْرِهِ buyurur. Beni hatırlamak için, zikretmen için, benim zikrim için namazı eda et. Bazıları kılmadığın bir namazı hatırladığın anda namazını kıl diye de anlamışlar. Bazı tefsirlerde buna da yer verilmiş. اَقِمِسْ صَلَاةَ لِذِكْرِهِ اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اَكَادُ اُخْف۪يهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى Kıyamet günü mutlaka gelecektir, gelicidir. Mutlaka geliyor. Neredeyse onu gizleyeceğim de hiç haber vermeyeceğim. Yani bu ifade Arapçada اَكَادُ اُخْف۪يهَا Yani aslında bunun vaktinin ne zaman olacağını efendim kimsenin bilmesini zaten istemiyorum. Ben kendimden bile gizleyeceğim neredeyse anlamında bir ifade. Arapçada bu şekilde ifade ediliyor bu konu. Nitekim kıyametin ne zaman kopacağını zaten Allah'tan gayri kimse bilmiyor. Peygamberimize Cebrail aleyhisselam sorduğu zaman kıyamet ne zaman kopacak diye. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam da kendisine soru sorulan bu konuda soru sorandan daha fazla bir şey bilmiyor diye cevap veriyor. Yani ben de bilmiyorum ne zaman kopacağını. Evet. Kıyametin kopacağı gizlenmiştir. Bu kıyametin kopması, küçük kıyamet insanın kendi ölümüdür derler. Evet, kimse ne zaman, nerede, nasıl öleceğini bilmez. Bu da gizlenmiştir. Bütün kainatın ölümü diyebileceğimiz kıyamet de ne zaman olacağını Allah'tan başka kimse bilmez. Peki bu kıyamet gelecek. Niye gelecek bu kıyamet? Niye gelecek? لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا tes'a, ta ki herkes yapmakta olduğu şeyle karşılık bulsun. Herkes yaptığının karşılığını bulsun için diye bu kıyamet mutlaka gelecek diyor Cenab-ı Hak. Ne uğruna koşuşturuyorsa insan onun karşılığını tas tamam ancak orada bulacak. Dünyada her şeyin karşılığı bir bütün halinde bulunamayabilir. Tas tamam bulunamayabilir. Eksik karşılıklar olabilir. Haksızlıklar olabilir ama işte kıyamet gelecek. Ve her şey, herkes yaptığının karşılığını tas tamam görecek. فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبْعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى Öyleyse ey Habibim, ona inanmayan, yani kıyametin geleceğine inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler, sakın seni ondan, yani ona inanmaktan ve onun için hazırlık yapmaktan alıkoymasın. Yoksa sen de kaybeden, helak olanlardan, çukura düşenlerden olmuş olursun. Allah muhafaza. Dolayısıyla ahirete iman, kıyamete iman bizim iman esaslarımızdan birisidir. Ahirete imanı olmayanın elbette imanı olmaz. Yani genel anlamda mümin sayılmaz. Mümin sayılmaz. Bu sebeple ahirete iman inanç esaslarının en başında yer alır. Allah'a iman ve ahirete iman genelde hep yan yana zikredilir. İyiler iyiliklerinin karşılığını, kötüler de kötülüklerinin karşılığını orada görecektir. Cenab-ı Hak'tan niyazımız bizi kıyamet gününde mahcup olacak bir duruma düşürmemesidir. Efendim, hakikaten kıyamet için hazırlık yapmak her şeyin başında geliyor. En önemli meselemiz bu. Zaman zaman sahabe efendilerimizden kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah diye soranlar olmuş. Efendimiz de sen onun için ne hazırladın diye cevap vermiş sorusuna. Bir şey hazırlamadım. Allah ve Resulünün sevgisinden başka diyene de sen sevdiğinle beraber olursun diye müjde vermiş. Sahabe efendilerimiz bu müjdeden çok sevinmişler. Evet, sevgi de bir azıktır. Hem de büyük bir azıktır. Özellikle Habibullah sevgisi, Peygamber Efendimiz'in sevgisi. En başta tabii alemlerin Rabbinin sevgisi. Onun sevgisiyle hiçbir şey kıyaslanmaz. Peygamberimizin sevgisi, diğer peygamberlerin sevgisi, salihlerin, sıddıkların, şehitlerin sevgisi. Bunlar büyük azıklardır. Salih ameller büyük azıktır. Cenab-ı Hak bu azıklarımızı bol ve bereketli eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.